neyse adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Aybaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hemen hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan program boyunca bizlere ulaşabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri olarak Facebook, Twitter ve Instagram'da da bizlere ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra hemen Hayatın Sesleri'nin İlk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Üşüdüm saramam ben, aç kolların sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm saramam ben, aç kolların sar boynuma. Üşüdüm, üşüdüm saramam ben.
Sevgili dinleyicilerimiz, uçsuz bucaksız, ıssız sessiz, kavrulmuş topraklar ve bu topraklara kocaman aralıklarla serpiştirilmiş eşsiz güzellikler. İnsanı cezbeden, cezbettiği kadar da şaşırtan sürprizler. Ziyaretçilerine birbirinden çok farklı ve bir araya gelmesi olanaksız pek çok fırsatı aynı anda sunan Namibya, Afrika kıtasının gizemli coğrafyasının, vahşi doğasının, yaban hayatının, etnik kültürünün simgelerinden biri. Çünkü Afrika'ya özgü hemen hemen bütün doğa harikalarının ve zenginliklerinin ev sahibi. TRT ile Namibya Yayın Kuruluşu NBC'nin imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan Namibya adlı tek bölümlük belgesel bugün TRT ekranlarında sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi belgeselin çekim hikayesini dinlemek üzere yönetmeni sevgili Ebru Çakırkaya ve görüntü yönetmeni sevgili Masum Demirbağ bizlerle birlikte stüdyomuzda. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz böyle güzel bir belgesele imza attığınız ve TRT seyircilerini bu akşam buluşturacağınız için. Ama öncelikle neden Afrika, neden Namibya diye sormak istiyorum.
Evet, gerçekten çok güzel bir soru. Doğa belgeseli üzerine çalışan herkesin hayalidir Afrika'da bir doğa belgeseli çekmek diye düşünüyorum. Görüntü yönetmenimiz sevgili Mazlum Demirbağ, hem kurumumuzun hem de Türkiye'nin gerçekten sayılı görüntü yönetmenlerinden doğa belgeseli alanında. Kendisinin çok büyük bir hayaliydi Afrika'da bir doğa belgeseli çekmek.
Ve bu hayal gerçekleşti.
Aynen öyle. Ve biz de kurumsal olarak yönetmen ve çok değerli yapımcı arkadaşım Güven Aksu ile bu hayali ortak olduk. Mazlum Bey'in hayalleri doğrultusunda biz aslında TRT'nin 50. yılı için bir proje önerisi verdik yöneticilerimize. Fakat kurumumuzun 50. yaş günü için bunu yapmayı planladıysak da biraz daha beklememiz gerekti. Bu sevdamız, Afrika'ya olan bu heyecanımız bilindiği için yöneticilerimiz tarafından da bir süre sonra kurumumuza bir protokol önerisi geldi. Namibya Büyükelçimiz Sayın Deniz Çakar himayelerinde Namibya yayın kuruluşuyla bizim kurumumuz arasında bir protokol imzalandığını öğrendik. Yöneticilerimiz de bunu bize havale ettiler.
Ne evet, güzel Afrika'ya ve böylece olan... böylece Afrika yolculuğu başlamış oldu.
Evet.
Ve ancak HD kalitesinde ve 4K teknolojisiyle, yani şimdi bu teknolojiyi HD kalitesini artık biliyoruz, o tür yaptığımız yayınlarımız var ama 4K yeni bir teknoloji ve bir ilk galiba, kayıt gerçekleştiriliyor, böyle değil mi?
Evet, 4K kanalımızın açılmasıyla birlikte bu kanala içerik üretme gibi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Yani 4K HD'nin 4 katı daha fazla çözünürlük, daha fazla keskinlik. Yani izlediğimiz zaman HD'yi izlerken ki görüntü kalitesinin 4 katı bir çözünürlük demekti. Hı hı. Afrika'da bu anlamda bizim için bulunmaz bir fırsattı. Hemen, yani bu çocukluğumuzun hayaliydi. Yani işte buralarda hep belgeselleri yabancı kanallardan izlerdik. Böyle bir fırsatta hem 4K kanala içerik üretmek hem de buraları görmek açısından benim için bulunmaz bir fırsattı.
Böyle bir teknolojiyle böyle bir hayali gerçekleştiriyor olmak gerçekten müthiş bir şey olsa gerek, değil mi?
Evet, çok şanslıyız gerçekten. Böyle olağanüstü bir kurumda da çalışıyor olmanın avantajlarını yaşadık. Uluslararası bir yayın kuruluşuyuz ve bunun avantajları olarak inanılmaz işler deneyimliyoruz ve gerçekten gururunu yaşıyoruz.
Evet.
Yaklaşık 2000'li yıllardan beri yaban hayatı ve vahşi doğa üzerine programlar üretiyoruz. Türkiye'de bu tür programların yapımı çok zor. Yani prodüksiyon açısından birkaç yılı alan zaman, zaman gerekiyor. Ve buna TRT dışında çok özel sektörün zaman ayıracağını zannetmiyorum. Çünkü geri dönüşü olarak çok ekonomik şeyler sağlamıyor. Ama Afrika gibi ülkelerde sinema, yani Hollywood stüdyoları gibi istediğiniz senaryoyu yazın, istediğiniz adlandırmayı yapın. Orada sadece geçireceğiniz süreyi uzatarak bir film gibi projeler üretebilirsiniz. Ama Türkiye'de bu çok zor. Hatta Türkiye'ye gelip film üretecekleri zaman ciddi sıkıntılar yaşadılar ve TRT arşivlerinden faydalandılar. Bu anlamda işte hava kararıyor, gidip otelinize yatıyorsunuz, tekrar gelin aynı hayvanı, aynı türleri orada bulup yarın devam edebiliyorsunuz. Sadece dışarıdaki şirketler ya da üretici firmalar daha önce buraları keşfetmelerinin ötesinde sağladıkları bir şey yok. Yani biz de çok rahat bunları üretebiliriz ve uluslararası anlamda işler koyabiliriz.
Evet, umarız biz de bir an önce o seviyeye gelebiliriz. Peki hangi tarihler arasında çektiniz? Sanıyorum bir bölümlük bir belgesel, değil mi?
Evet, belgeselimiz tek bölüm, 52 dakika. Biz çekimlerimizi 2015 yılının Ekim ve Kasım aylarında gerçekleştirdik. Seyahatimiz 28 gün sürdü. Ancak çekim günlerimiz ne yazık ki oldukça kısaydı. Toplam 12 çekim gününde işimizi tamamladık, çekimlerimizi tamamladık. Çünkü
ama istediğiniz öyle, sonucu elde ederek tamamladınız değil mi 12 günde?
Aslında çıkan sonuçtan memnunuz diyebiliriz. Ama daha uzun sürede çok daha doyurucu bir belgesel ortaya koyabilirdik diye de düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü oldukça büyük bir yüz ölçümüne sahip ülke Namibya. Yüz ölçümü Türkiye'den daha büyük ve bu kısa sürede biz çekim yapacağımız mekanlara ulaşmak
ama
için
geçirdik. Ama en iyisini yapmışsınızdır mutlaka. Çünkü biz yayıncılar hiçbir zaman yaptığımız işi beğenmeyiz. Kendimizi beğenmeyiz yani. Böyle de bir yanımız vardır değil mi?
Yani ben bu oranı verince Ebru Hanım kızıyor. Aslında kafamdakinin %20'si bile değil bu şu anda. Neden diyecekseniz.
Ama müsaade edelim de dinleyici, seyirci karar versin onu bu akşam.
Yani ben hani izleyici boyutunda değil de önce benim bu görüntülerle evet, tatmin olmam lazım. Buradaki hayallerimi ya da çok hedef koymuştum ben bu işe. Hı hı. Öncelikle 4K olması ve bir de belgesel sinema tadında birkaç iş birlikte çıkarmayı düşünüyorduk. Evet. Ama Afrika gerçekten, Namibya çok genç bir ülke. Yani yıllardır işte sömürülmüşler, kölelik, işte orada olan diğer ülkelerin hepsi mutlaka bir çıkar uğruna oralarda olmuş. İlk defa biz insanca, yani Afrika açılımımızla birlikte ilk defa insanca ilişkiler ve bu ilişkilerimizi Afrika açılımı içerisine yerleştireceğimiz nedenlerden dolayı oradayız. İşte etnik kültürleri, yaşamları, doğum, hı hı, ölüm, daha diğer geleneklere yönelik yerlere de dokunmak istedik. Bu bir deneyim oldu. Yani umarım daha uygun zaman ve şey verilirse çok daha ses getiren belgeseller, evet, yapacağız. Yani.
Rengarenk bir ülke tabii. Dünyanın, evet, görülmeye değer en güzel ülkelerinden biri. Ama siz sadece doğayı, hayvanları, evet, görüntülemek, evet, üzere gittiniz. Nerelerde gerçekleştirdiniz?
Evet. Şöyle biz güneyinden başlayarak kuzeyine kadar çıktık. Aslında çok da güneyine inmeyi planlamıştık ancak süremiz çerçevesinde, evet, birazcık çekim planlarımızda değişiklikler yaptık. Namib Çölü'nde çekimler gerçekleştirdik. Death Valley diye olağanüstü bir bölge var. Burası önceden Sahab Nehri tarafından sulandığı için akasya ağaçlarının hayat bulduğu bir bölgeyken, daha sonra iklim değişikliği nedeniyle nehir kuruyor ve ağaçlar burada ölüyorlar.
Çöl sıcağının etkisiyle. Evet,
evet, hı hı, ölü ağaçlardan oluşan bir bölge haline dönüşüyor. İnanılmaz görsel bir alan. Tuzlanmış toprak üzerinde, beyaz tuzlu bir toprak üzerinde kurumuş ağaçlar. Yani adeta bir film platosu gibi. Buradan gerçekten çok etkilendik. Daha sonra Walvis Körfezi'ne gidip flamingoları görüntüledik. Binlerce, milyonlarca flamingoyu bir arada görmek gerçekten çok etkileyiciydi. Daha sonra biraz daha yukarılara çıkarak Cape Cross'ta kürklü fokları çektik. Bu da gerçekten çok büyüleyici bir mekandı. Orada da gene binlerce kürklü foku bir arada görmek heyecan vericiydi. Kürklü foklar da Cape Cross'u yüreme alanları olarak kullanıyorlar ve dünyadaki büyük kürklü fok popülasyonu burada hayat buluyor. Beni aslında en çok heyecanlandıran çekim mekanlarımızdan birisi de kuzeydeki Kunene bölgesindeki Himbalardı. Himbalar Namibya'nın yerli halkı. Hala geleneksel yaşam koşullarını devam ettiriyorlar ve kabile olarak yaşıyorlar. Modern hayattan uzaklar. Modern hayatla tanışmış olan kabile şefleri var. Ancak onlar gene kabile olarak bu geleneksel yaşamlarını devam ettirmeyi tercih etmişler.
Özellikle ve kadınlar galiba,
evet,
değil mi?
Evet, gerçekten, hı-hı, öyle ve insan gerçekten kendisini böyle bir film platosunda gibi hissediyor. Üretimleriyle, yaşam tarzlarıyla, günlük yaptıkları işlerle gerçekten çok etkilendik. Kıyafetleriyle gerçekten çok büyüleyiciydi diyebilirim.
Gerçekten çok merak ettim şu anda ben de belgeseli. Akşam olsa da Türkiye saatiyle 21.05'te mi yayına girecek?
Evet.
İzlesek
TRT belgesel.
Evet, TRT belgesel kanalında. Karşılaştığınız zorluklar da olmuştur tabii ki, değil mi? Yani ne kadar her şey hazır da olsa, doğa da hazır olsa, platform da hazır olsa karşılaştığınız zorluklar nelerdi diye sormak istiyorum.
Ya, öncelikle tabii kalacak yer, beslenme ya da işte Afrika deyince herkesin aklına işte su yok, çok kötü yaşam koşulları gibi bir ön yargılı bakış geliyor. Öncelikle sağlık, uluslararası sağlık örgütlerinin bize önerdiği aşıları yaptırarak gittik.
Evet.
Ama Namibya gerçekten hani Afrika'nın çok gelişmiş ülkelerinden biri. Bırakın şeyi, yani su ya da beslenme gibi sorunları. Yani Türkiye'de hiç lezzetini bulamadığımız etler yedik. Çok temizlerdi. Restoranlardan tutun yaşam alanlarına kadar. Örneğin doğaya çok saygılılar. Özellikle çölde en ufacık bir teker izinin gereksiz yerlerde olmasına izin vermiyorlar. Hani baktığımız zaman ilkel gibi görünen ama biz modern kabul ettiğimiz, yani hani modern dünyanın insanı kabul ettiğimiz bir bakıştan baktığımızda aslında çok şey öğrenmemiz gereken ilkelerle karşılaştık. En ufacık teker izinden, çöp atmaktan, yani o kadar böyle özenle koruyorlar ki bu anlamda yani ben bile çok kaba ve şey kaldım.
Anladığım kadarıyla tadı damağınızda kalmış, evet, bir belgesel çekimi olmuş. Devamı gelecek gibi düşünüyorum sanki.
Çok isteriz gerçekten ve şunu da ben eklemek istiyorum. O toprakların, o doğanın havasını bir kere soluduktan sonra o kadim topraklar sizi bir daha bırakmak istemiyorlar. Bitmeyen öykülerini sizinle paylaşmak istiyorlar ve biz de o öyküleri dinleyip herkesle paylaşmak istiyoruz. Çok özel yerler gerçekten. Ve Namibya'nın milli parkı, en büyük milli parkı Etosha Milli Parkı bugüne kadar, daha doğrusu günümüzde artık dünyada tek kalmış en büyük vahşi yaşam alanı, korunmuş vahşi yaşam alanı. Bu anlamda da gerçekten çok önemli bir değer, hem Namibya açısından hem de tüm dünya açısından. Gene Namibya çölü, Namib çölü dünyanın en eski çölü ve en yüksek kumullarına sahip. Bu anlamda da çok önemli bir değeri barındırıyor. Turistik açıdan da gerçekten çok olağanüstü bir mekan. Çok bilinmemekle birlikte bundan sonra sanıyorum daha çok gündeme gelecek ve son dönemde Hollywood'un da film platosu olarak ilgisini çeken bir yer Namibya. Biz de kurum olarak tüm dünyanın bizim çekim platomuz olduğunu düşünüyoruz. Bu tadına doyamadığımız Afrika'da yeni yeni projeler gerçekleştirmek istiyoruz. Sadece Afrika'da da değil, tüm dünyada.
Ne güzel. Umarız bu projeniz gerçekleşir, her şey gönlünüzce olur. Şimdi 12 gün sürdü dediniz. 28 günlük de bir yolculuk, evet, süresi var. 2015 yılında gerçekleştirdik, evet, dediniz. Ve bu tarihe gelip baktığımızda o zaman uzunca bir montaj dönemi, evet, metin yazma dönemi geçirilmiş herhalde, değil mi?
Evet.
Çünkü hani 12 günde çekildi ama bir solukta da 52 dakikada da izleyecekler ama onun çok büyük çalışması var gerçekten.
Öyle gerçekten, yeni bir teknolojiyle çalıştığımız için izlemesi ve montajı oldukça uzun.
O çok keyifli
uzun,
olacaktır mutlaka.
Zaman aldı. Kurgucumuz, editörümüz sevgili Serap Mutlu çok emek sarf etti bu anlamda. Günleri gecelerine karıştı da diyebilirim. Aynı zamanda color correction, yani renk düzeltmeye de girdi. Çünkü teknoloji olarak bunu gerektiriyordu yapmış olduğumuz iş. Çok sevgili Yusuf Şen görüntülerimize renk verdi, hayat verdi. Çok ellerine sağlık gerçekten. Daha sonra seslendirmeye girdi ve özel efektler yapıldı. Seslendirme birimimizin çok katkıları oldu. Her bir kuşun kanat sesi, her bir oryx'in, impala'nın ayak sesleri kondu. Çok sevgili Fatma Hanım gerçekleştirdi tüm bunları da. Ve sonunda...
Aslında dünyada şu anda 4K yayın yapan 3 ya da 4 tane kuruluş var. Yani bu anlamda TRT de bu kuruluşlar arasında yer alıyor. Evet. 4K sinema tanımıyla bahsettiğimiz anlamı aslında Ultra HD televizyon dilindeki karşılığı Ultra HD TV olarak geçiyor. Hı hı. Ultra HD TV'de yani bir çocuk düşünün, hani eskiden 7 tane boya kalemlerinizin olduğu bir boya kutunuz vardı. Şimdi burada bir sürü boyalara, işte guaj, pastel, yani rengarenk boyama yapabileceğiniz size imkanlar sunuyor. Onun için 4K teknolojisi gerçekten herkesi çok heyecanlandıran bir teknoloji. Biz de bunu aslında deneyimliyoruz. Yani hepimiz kurgu servisi olarak, kamera servisi, işte yönetmen grubu, yapım grubu olarak gerçekten bu projemiz aynı zamanda bizim bir eğitim projemiz de oldu. Hı hı. Ve hala donanımlar, yani kurumsal donanımdan tutun kamera alımlarına kadar aslında bu projemizle biz bu deneyimleme aşamasında epeyce bilgi sahibi olduk ve şu anda Türkiye'de ve sayılı kuruluşlar arasında bu deneyime sahip kişiler olarak kendimizi tanımlayabiliriz.
Ne güzel. Evet, buyurun.
Bir de demin program içerikleri yönünde aslında dünyadaki belgesel üretim sosyolojilerine bakarsak yaban hayatı çok tüketildi. Burada aslında çok daha farklı alanlar da var. Etnik kültürlerden tutun, işte sağlık alanında çok yoğun yaşanan şeyler var. Özellikle kadınların doğumları ile ilgili, oradaki çocuklarla ilgili ve Türkiye olarak aslında bu alanlarda da orada çok faaliyetler gösteriyoruz. Gencecik doktorlarımız orada işte hastaneler açıyorlar. Yani diğer alanlarda da çok içerikler var. Buna yönelik aslında projelerimiz de var. Bunlar da değişik program türleri olarak.
O zaman lütfen o projeleri de bir an önce hayata geçirin ve biz yine sizlerle birlikte bu stüdyomuzda olalım. Dinleyicilerimizle o projeleri de tanıştıralım. Ama biz bugün TRT Belgesel kanalında HD kalitesinde 4K teknolojisiyle çekilmiş, neydi ismi, Namibya
evet,
belgeselini dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Bu akşam mutlaka izlesinler, kaçırmasınlar böyle bir belgeseli. Mutlaka tekrarı da yayınlanacaktır zaten. Çok teşekkür ediyoruz stüdyomuza geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için. Yeni projelerde başarılar diliyoruz. Namibya belgeseli için de tekrar teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk ettiğiniz, heyecanımızı paylaştığınız için çok çok teşekkürler.
O heyecan hepimizin TRT ailesi olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yönetmenlerinden sevgili Ebru Çakırkaya ve görüntü yönetmeni sevgili Mazlum Demirbağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Gece uçun kuşlar, uçun yarimin gittiği yere. Dertliyim bu gece, uçun kuşlar, uçun yarimin gittiği yere. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın, olayım yârimin derdine çare. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın, olayım yârimin derdine çare. Gece susun kuşlar, bulun yârimi gittiği yerde. Ötmeyin bu gece, uçun kuşlar. Bulun yârimi gittiği yerde, gittiği yerde. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın. Olayım yârimin derdine çare. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın. Olayım yârimin derdine çare. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın. Olayım yârimin derdine çare.
Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz aşkın bileklerinde koksun.
Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın. Olayım yârimin derdine çare. Her gece şarkılar yazsın, varsa bir derdi anlatsın. Olayım yârimin derdine çare.
Dünden kalanlar. Türkiye'de saatlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri devam ediyor. Dünden kalanlar köşemizle Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi doçent doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Yine merhabalar. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün Lale Devri'nden söz edeceğiz Dünden kalanlar köşemizde. Şimdi Lale Devri hangi dönemi kapsar?
Şimdi 1718'de 1730 arası Pasarofça anlaşması sonrası biraz daha böyle barış dönemi gibi diyebileceğimiz. Hani gerçi doğuya sefer, İran'a sefer yapılıyor ama batıyla saldırı politikasından vazgeçilerek bir savunma sürecine girildiği daha çok. Ve açıkçası ilk batılılaşma diyebileceğimiz, yani batıya döndüğünü açıkça gösterdiği, batıya kapı aralandığı dönem diyebiliriz bu döneme. Çünkü hani hep bahsediyoruz daha önceden de savaşlarda yenilgiler neyi gösteriyor Osmanlı'ya? Bir anlamda batılılaşmanın gerekliliğini gösteriyor. Evet. Özellikle ilk başta askeri düzen olmak üzere. Ama bunun yanında teknolojinin farkına varıyor. Yani teknolojide geri kalmışlığın farkına varıyor. Belki bu anlamda hani biraz daha bir... ne diyeyim, özellikle de bu 28 Mehmet Çelebi'nin gitmesiyle beraber baktığımız zaman bir anlamda bir eziklik duygusu diyelim. Yani çünkü dünyanın süper güçlerinden bir tanesi gerçekten Osmanlı. Hani Kanuni dönemini falan düşünürsek, ama gelindiği noktada Batı'nın hiç de zannettikleri gibi çok geride olmadığını, aksine birçok alanda çok iyi olduğunu gördüğü için bu dönemde, yani bir anlamda onun vermiş olduğu hisle işte Sefaretname kitabında aslında çok bu anlamda batılılaşmaya yönelik önemli de bir kitaptır. Ve özellikle de Paris Sefaretnamesi olduğu için Fransa'da gördüğü o yenilikleri, medeniyeti, teknolojiyi anlatmaktadır. Ve geri döndüğünde de zaten o dönemde işte ilk elçilikler kurulması Avrupa'da bir batıyı takip etme ihtiyacının göstergesi zaten. Bu anlamda ne yapıyor? İşte mimari anlamda değişiklikleri fark ediyor ve onlarla ilgili bir şeyler Osmanlı'ya getirmeye çalışıyor. Ya da hatta sarayın bahçesine bakıyor, Versailles Sarayı'nın. Orada bir bahçenin yapılmasında bile bir teknolojinin olduğunu görüyor. Bir estetiğin olduğunu görüyor. Mesela bahçe, saray bahçeleri, parklar gibi şeylerin planlarını getiriyor. Ve özellikle Sadabat Kasrı gibi Kağıthane'de kurulan çeşitli köşklerin bahçe planlarında mesela veya mimarisinde bu etkileri görüyoruz. Bu batı etkilerini görüyoruz. Lale devri denilmesinin sebebi hani aslında laleye bir atıf yapıyoruz bir taraftan. Ancak hani lale sadece bu dönemde önemli bulunmuyor. Yani 13. yüzyıldan itibaren aslında Türk tezyininde 15. yüzyıldan itibaren Türk şiirinde lalenin etkisi zaten var.
Var. Evet. Dönemin padişahı Ahmet, 3. Ahmet Dede, değil evet, mi? Evet. Lale Sultanı lakabı
evet,
var.
Evet. Hani lale devri diyoruz özellikle sanki sadece bu dönemde lale yetiştiriciliği öne çıkmış gibi anlaşılmasın. Daha öncesinden de lale ile ilgilenmiş Osmanlı. Ancak bu dönemde gerçekten özellikle Hollanda'dan getirilen işte Avusturya'dan gönderilen Nevşehirli damat İbrahim Paşa da dönemin sadrazamı ona 10 tane özel böyle makbul lale soğanı geliyor ve o kendisi de bir takım lale yetiştiriciliğine merak sararak farklı türde laleler yetiştiriyor. Zaten yani neredeyse 200'ün üzerinde farklı Osmanlı lalesi ama hepsinin ismi farklı, hani tipi farklı, farklı farklı isimler veriliyor. Biz şimdi sadece lale deyip geçiyoruz evet. Ama hepsinin kendine özgü ismi var. Ve bir ara ciddi manada soğan fiyatları artıyor, lale soğanı fiyatları ve damat İbrahim Paşa buna ilişkin bir liste oluşturmak zorunda kalıyor. Fiyat listesi, bu listenin yukarısında satışı yasaktır diyor. Şimdi hani neden böyle daha lale devri diye adlandırılıyor? Ahmet Refik'in zaten kendi lale devri ismini verdiği bir kitabı da var. Arkadaşı Yahya Kemal'le konuşurlarken bu devirde özellikle lalenin öne çıkışını, bahçelerin süslenişinde işte bahsettik ya biraz evet. Önce saray bahçelerindeki o bahçelerin süslenişinde onun bir anlamda taklidini, bir taraftan da Türk şiirinde çok yer almasını, işte o dönemin şairi Nedim'in şiirlerinde, gene pek çok başka şiirde, divan şiirinde konu edilmesini ya da Türk süslemesinde mesela bazen nokta yerine lale konulduğunu görüyoruz. Yani pek çok şair, pek çok yazar o dönemde yazılarının içerisinde imza yerine lalenin kullanıldığını görüyoruz. Yani artış olmuş o dönemde. Dolayısıyla bunu hani bir taraftan da lale devri diye anılmasını gerektirecek bir takım veriler de var. Tartışmalı dönemlerden bir tanesi. Neden tartışmalı dönemlerden bir tanesi? Çünkü bir tarafta dönemin çok israf dönemi, gereksiz eğlence dönemi, halbuki halkın yaşadığı çok ciddi sıkıntılar var. Gerçekten de hani köyden kente göç, reayanın göçü. Dolayısıyla İstanbul'da bu göçten kaynaklanan esnafın yaşadığı sıkıntılar, yeniçerilerin ticaretle uğraşması. Hani pek çok gerçekten halkın vergilerin artması, esnafta sarayda harcamaların artmasına karşın vergilerin aynı şekilde kalması hatta artması. Dolayısıyla bunlar bir huzursuzluk ortamı yaratırken bir taraftan da iktidara yakın olanların yücelmesi, yükselmesi ama iktidara uzak olanların da tam tersine hatta uzaklaştırılanların bu dönemde uzaklaştırılanların da Nevşehirli damat İbrahim Paşa tarafından bir hıncı diyebiliriz. Böyle bir ortamda tabii ki hani sadece israfa bağlamak böyle bir isyanın çıkışını çok da doğru görünmüyor. Yani aslına bakarsanız her dönemde olduğu gibi iktidar herkesi bir anlamda eğer uzaksa o iktidardan, eğer onun nimetlerinden yararlanamıyorsa bileylemiştir. Dolayısıyla bir anlamda bu işte bahsettiğimiz uzaklaştırılan kesimin medreselerde o dönem çok medrese açıldı. O dönemdeki medreselerde yetişen hocaları belki etkileyerek işte halkı da bu anlamda galeyana getirerek, esnafı galeyana getirerek.
Yani dönemin sonu böylece mi gelmiş
evet,
oluyor?
Evet, patrona halil ayaklanması dediğimiz ayaklanmayla sonu geliyor. Ama dediğim gibi yani hani sadece bir çılgınlık dönemi, eğlence çılgınlığı, israf gibi bakmamak lazım. Çok ciddi bilimsel gelişmelerin de gerçekleştiğini görüyoruz. Hani mesela ilk roket bu dönemde icat ediliyor. Hani Osmanlı'da girişim dönemin, olarak baktığımızda.
Dönemin getirdiği yenilikler çok fazla.
Evet, mesela ilk Batı tipi teşkilat diyebileceğimiz itfaiye teşkilatı mesela kuruluyor. Dediğimiz gibi biraz önce elçilik, tabii ki matbaanın kuruluşu her şeyden evvel İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi'nin kurduğu. Bir anlamda tercüme eserlerin dolayısıyla oluşmaya başlaması, şair Nedim'in de içinde bulunduğu bir tercüme heyetinin oluşması ve tercüme heyetinde Batı tipi eserlerin çeviriye başlanması. Bunlar gerçekten batılılaşmaya ilişkin gayretlerin, teknolojiyle tekrar barışmanın, uzun süredir hani silahlarda bir yenilenme olmamasını zaten aslına bakarsanız Osmanlı'nın kendi ilim adamları da eleştiriyorlar. Mesela ilk denizaltı, timsaha benzer bir denizaltı yapılmış o dönemde. Hı hı. Ve sünnet düğünü töreninde, 3. Ahmet'in şehzadelerinin sünnet düğünü töreninde çok büyük bir gösteri yapılıyor. Zaten Vehbi'nin ve Levni'nin kitabında da bunlar çok detaylı çizimlerle yer almıştır. Orada mesela denizde gösteri yapılıyor. Kayıklardan kürekler hareket edemiyordu diyor. Yani o kadar çok kayık vardı, o öyle bir gösteriydi ki. Ve orada suyun yüzüne bir timsah görünümlü bir mekanizma çıkıyor. İçinden böyle işte helvalar getiren falan böyle insanlar çıkıyor, rengarenk kıyafetli falan. Yani ilk denizaltı bahsedilirken şimdi kitaplarda biz sanki böyle gösteriymiş gibi okuyoruz ama aslında bir teknolojik gelişmedir.
Kesinlikle.
Hani çok fazla dikkati çekmemiş, çok fazla üzerinde durulmamış maalesef ama aynı hani 4. Murat dönemindeki gelişmeler gibi bakarsak o dönemde de mesela çok ciddi bilimsel gelişmeler olmakla birlikte bunlar uzun bir süre çok ilgiyi çekememiş. Daha yeni yeni konuşmaya başlıyoruz. Bunlar da öyle. Yani diğer taraftan baktığımızda evet bir takım eğlenceye mimari anlamda baktığımızda köşkler, bahçeler, saraylar, çeşmeler, işte 3. Ahmet Çeşmesi diyoruz bugün Ayasofya'da mesela, ya da çok kütüphaneler, hani medreseler bahsettiğimiz gibi ilim yuvaları, bunlar da açılmıştır. Fakat dönemin sonundaki isyan sırasında o iktidardan yararlanan kimselerin sefahat sürdüğü yerler olarak görüldüğü için kıskançlıkla oraların tamamı yıkılmıştır. Mesela Sadabat Kasrı'ndan bir şey şu anda yok ama köşkler de aynı şekilde yıkılmış. Yani baktığımız zaman bir ne diyelim gelişmenin, Batı tarzı tipi gelişmenin görülebileceği, bir mimarideki etkinin görülebileceği maalesef semboller bir anlamda yok edilmiştir Lale Devri'ne ilişkin. Diğer taraftan baktığımızda tabii lale bir anlamıyla da Allah lafzının yazılışıyla ebced hesabına göre eş olduğu için ondan dolayı da çok kullanılmıştır. Bir taraftan onun için de değer verilmiştir. Hatta lale Osmanlıca olarak yazıldığında herhangi bir şeddesi, hani işareti yoktur üstünde. Ondan dolayı lalelerin de üzerinde herhangi bir benek nokta bile olması mesela hoş karşılanmaz. Yani tertemiz, yapraklarının tertemiz olması istenirdi sırf o göndermeden dolayı. Ve lale yetiştiriciliğine mesela çok önem verilmiş. Gene Lülü-i Ezrak diye mavi inci dediği bir lale tipi var. Nevşehirli damat İbrahim. Mesela bunu yetiştirebilenlere ödül falan vermiş o dönemde. Dolayısıyla hani baktığımız zaman evet mesela lale soğanlarına ciddi para verilmiş. Bahçelere, parklara, eğlencelere, işte helva geceleri, Sadabat'ta geziler, piknikler, böyle akşamları Çırağan Sarayı'nda sohbetler. Bu tür eğlencelere de tabii bir anlamda çok fazla yer verildiği için gerçekten ciddi bir harcama. Çünkü devletin hani dar boğaza girdiği bir dönem. Hı hı. Bütün bunları teknolojinin öne çıkması gerekirken biz hani oturup tabii ki bu eğlence faslını konuşuyoruz. Aslında diğer taraftan arka fonda görülen o teknoloji bölümünü yakalayabilmiş olsaydık, devam edebilmiş olsaydık belki o bölüme. Fakat tabii bunlar hep ne diyelim işte bu batılılaşma çabaları henüz daha hazır olmadığı için bilinçler ve başka türden dertlerle hala kendi içimizdeki işte bu iktidar hırslarıyla örtüldüğü için maalesef ne olmuş? Yani bilimsel ve teknolojik gelişmeler devam edememiş.
Aslında tabii o sadece sarayların bahçelerinde lale yetiştiriciliği, lalelerin soğanları değil, teknolojik açıdan sizin de söylediğiniz gibi keşke o imkanlar onlar devam ettirilebilseydi, evet, evet, onlardan evet. Yarar. Şimdi geldiğimiz noktada çok daha üzerine koyup belki ilerleyen evet, yıllarda evet, daha evet. Farklı batılılaşma çabalarını görebilirdik ilerleyen dönemlerinde aslında Osmanlı'nın.
Tabii ki, çünkü yani astronomi, fizik, cebir, felsefe alanlarında ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani batıdan çeviri yapılmaya başlanıyor. Bu bile bir fikir değişiminin, düşünce değişiminin içe kapalı kalmaktansa açılmanın bir göstergesidir. Yani kimisi Türk Rönesansı diye nitelendiriyor. Kimisi bunu çok aşırı bir imaj olarak görüyor ama gene de Rönesans'a benzer tarafları vardır bilim ve teknoloji açıdan bakıldığında. Doğru anlamayı diliyorum. Evet. Yani şimdi bile teknolojik anlamda gelişmemizi doğru anlamayı diliyorum. Bütün bu kargaşaya rağmen arka planda bu teknolojik gelişmeleri takip etmek gerektiğini
açısından.
Düşünüyorum.
Çok teşekkür evet. ediyoruz teşekkür sevgili ediyorum. Gülün Karabağ. Haftaya yine birlikteyiz. Dünden kalanlar köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Hayatın Seslerinde yeniden müzik diyoruz şimdi.
Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfiller açıyordu o zamanlar gözlerinde. Bir baksan kül olurdum yüzüne. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Bir daha yağmadılar coşkuyla. Bir karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Gün olup da döneceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine. Karanfil yağsa yağmur, büyülense yeniden dünya. Gün olup da geleceksen, usul usul gün yarken, gözlerinde karanfiller açacaklar tutuşup yine.
15.47 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Antalya'daki 810 yıllık Selçuklu yapılarına ait kitabeleri Akdeniz Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bir ekip tarafından yeniden okunuyor sevgili dinleyiciler. 1207'de Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından fethedilen Antalya, yüzlerce mimari eserle donatıldı. Özellikle kale içinde yoğunlaşan mimari eserlerin üzerindeki kitabelerden Antalya'nın tarihçesini revize etmek için tarihçiler yeniden harekete geçti. İşte bu konuyla ilgili bilgiler almak üzere Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Mehmet Eminşen telefon attığımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Seslerine hoş geldiniz.
Merhabalar diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum.
Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizi harekete geçiren neydi efendim bu konuda? Antalya'nın tarihiyle ilgili neler aktaracaksınız bize?
Şimdi çalışmamızın başlangıcındayız. Bahsettiğiniz gibi harekete geçiren noktalardan bir tanesi Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilen bir öğrenci ve kitlesine sahip olmamız bizi harekete geçirdi. Özellikle Selçuklu dönemi eserleri Arapça olarak yazıldığı için bu konuda Arapça bilmeyen insanlar tarafından çalışmalar yapıldığını gördük. Tabii Arapça bilmeyen insanların yapmış oldukları kitabe çalışmalarında bir takım eksiklikler, yanlışlıklar olabiliyor. Bunları düzeltmek için öğrencilerimiz, özellikle Arapça, Farsça ve Osmanlıca bilen bir ekibi toparlayıp yeniden bu bilgileri toparlama gereksinimi duyduk. Ayrıca sürekli değişen bir bilgi, toparlanan bilgilerimiz var. Osmanlı dönemiyle ilgili çalışmalar var. Onlar gün yüzüne çıkmış, seyyahların çalışmaları var, vakfiyeler var. Bunların her birisindeki bilgileri de toparlayıp bir yerde toparlamak da çok faydalı olacak. Çoğu çalışmalarımız daha öncesinde tek bir konuya bağlı kalarak sanat tarihçisi arkadaşlarımız örneğin bir yapı üzerine çalışırken onun kitabesine değinmiş. Bütün bilimleri böyle daha önceki çıkmış bilgileri de toparlayacak bir şekilde hazırlama üstüne ciddi bir şekilde gidilmemiş. Biz bunları görünce dedik ki bunları yeniden bir daha toparlayalım. Özellikle Antalya ve Alanya çevresindeki kitabelerimizi toparladıktan sonra Orta Çağ'daki tüm eserleri, İslam dünyasındaki hazırlanmış tüm eserleri yeniden toparlanarak bütün insanların ilgisine, alakasına sunmak istedik. Böyle bir çalışmayı bu şekilde başlatmış olduk efendim.
Evet. Peki başlattığınız bu çalışmada üniversite bünyesinde oluşturulan ekip tarafından neler gördünüz, neler okudunuz acaba kitabelerden?
Efendim biraz evvel de ifade ettiğim gibi şu anda biz çalışmamızın daha henüz başlangıcındayız.
Evet.
Umarım çalışmamızı bitirdikten sonra elde etmiş olduğumuz sonuçları ortaya çıkartırız, sorunuza o şekilde cevap vermiş olalım biz.
Evet.
Şu anda henüz işin başlangıcındayız. Çalışmamızın ilk safhasında bazı arkadaşlarla görüştük. Çalışmamız hakkında bilgiler verdik. O vesileyle sizlere de haberdar olmuşsunuz. Sizlere de hemen hemen aynı bilgileri verelim.
Peki ben, özellikle kale içinde mimari eserlerin yoğunlaşmasıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Şimdi mimari eserlerde orada surlar var. Surların etrafında bir sürü burçlar var. Burçlarla ilgili bir sürü kitabeler var. Bunların bir kısmı oradan alınmış, müzeye getirilmiş. Bir kısmı yerinde duruyor. Bazılarından da haberdar olmamışız. Mesela atıyorum bir seyyahımız 1800'lü yıllarda gezmiş. Burcun üzerinde ben şöyle bir yazı gördüm diyor. Ancak bu bilgi elimizde yok. Biz o görmüş olduğu bilgileri de gün yüzüne çıkartarak yerinde insanlara sevgilemek istiyoruz. Bundan dolayı özellikle Orta Çağ'da Selçuklu döneminde çok ciddi yatırımların olduğu yerlerden bir tanesi Antalya. 1207 yılında fethedilmiş, tekrar 1216 yılında ikinci kez fethedilmiş. Alaaddin Keykubat döneminde ciddi çalışmalar yapılmış. Onun oğlu Gıyasettin Keyhüsrev döneminde, ikinci Gıyasettin Keyhüsrev döneminde de birçok cami, han, hamam, saray, köşk, kasır, köprü gibi bir sürü yapılar yapılmış. Bu çalışmalar gün yüzüne çıktığı zaman birçok yeni bilgiler belki karşımıza çıkmış olacak. Şu anda işin başlangıcında olduğumuz için tamamına net bir bilgi veremeyeceğim.
Evet, Antalya aslında çok zengin bu açıdan baktığımızda. Siz de bu anlamda biraz daha şanslısınız galiba.
Evet efendim, aynen öyle. Özellikle Antalya Selçukluların çok değer verdiği yerlerden bir tanesi. Hemen hemen 800 yıl Osmanlı Türklerin elinde kalmış bir kent. Hem İslami doku olarak hem de Türklerin bir kenti olarak önemli bir kentimiz. Çok kısa süre elimizden çıkmış. 14. yüzyılda İtalyanların kısa bir süre burada Lusitanların hakimiyeti var. Bir de Cumhuriyet döneminden biraz önce İtalyanlara kısa bir süre hakimiyeti var. Onun dışında 800 yıl hemen hemen Türklerin, Müslümanların elinde olmuş bir kentimiz. Burada da yapılarımız mevcut. Bu yapıları yeniden revize etmek önemli bir çalışma olsa gerek. Kültürün zaman içerisinde gelecek nesillere taşınmasına yarayan en önemli belgelerden biri olan, milli hafızamız olan kitabeleri diriltmek istiyoruz, canlandırmak istiyoruz. Zaten bu kitabeler, sizler de biliyorsunuz, bulundukları eserin ne tür bir yapı olduğunu, kimin zamanında, kim tarafından, hangi tarihte ve niçin yapıldığını bildiren, bulundukları mekana dair pek çok bilgiyi yüzyıllar sonrasına taşıyan tarihi belgelerimiz. Anadolu Selçuklu Devleti'mizde Akdeniz'de önemli kentlerden biri olan Antalya ve onun çevresinde ve beylikler döneminde olsun mimari eserler yapmışlar. Gerek inşa, gerek tamir, gerekse mezar taşları ile birçok kitabelerimiz mevcut. Bunların hem yazısı hem estetik açısından çok ciddi önemleri vardır. Bunları araştırmak, ortaya koymak bir tarihçi olarak bizlere düşen en büyük vazifelerden bir tanesi.
Bunun peki bu çalışmaların ne zaman efendim tamamlanması bekleniyor Sayın Mehmet Emişer?
Bir yıl içinde efendim. Bir yıl içerisinde.
Evet. Peki o zaman çalışmanın sonucunu yine Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşmak üzere bugünkü aktardığınız bilgiler için teşekkür ediyoruz efendim size. Sağ olun, var olun.
Teşekkür ederim Nilgün Hanım. Sizler de sağ olun. İyi çalışmalar, iyi
teşekkür
yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sayın Mehmet Emişen Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Ve böylece bugünkü Hayatın Sesleri'ni de noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Sizler için Hayatın Sesleri'ni kumanda masasında sevgili Cihan Aktepe vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Ancak yarın yine 15 haberleri sonrasında başkentten merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Jump.